Değerli dinleyenler, kısa bir aradan sonra yine birlikteyiz ve en son Sayın Atak'la konuşmamızda Firavun'un sarayında bile iman eden, hidayet bulmuş olan bir kimse olabileceğini gösteren bir ayeti okumuştuk. Şimdi devam edelim konumuza.
Firavun'un Hazreti Musa'nın bu mucizelerinden sonra Hazreti Musa'ya ve çevresindekilere olan baskısı artıyor. Firavun'un karısının iman ettiğini biraz önce görmüştük ayette okuyarak. Sarayda bir inanan kişi daha var. Kur'an-ı Kerim'de bu konuyla ilgili birçok ayet var. Uzunca bir bu kişinin yaptığı tebliğ anlatılıyor. Firavun'un sarayında yani etrafında bulunduğu çevrede o ana kadar imanını gizlemiş inanan bir kişi var. Hı hı. Bu aslında Hazreti Musa'nın da belki o anki güvenliği için Allah'ın onun hayatını koruması için ortaya çıkardığı bir vesile de olarak gözüküyor bize ayetleri okuduğumuzda. İsterseniz o konuyla ilgili ayetleri bir okuyalım, oradaki hikmetleri görelim.
İnşallah. Peki bu ayetleri okumaya geçmeden önce şunu sorabilir miyim? Bu imanını gizleyen adam sadece Hazreti Musa zamanında ve Firavun'da değil de sanki başka kıssalarda da böyle birileri var, değil mi?
Evet, doğru. Aslında Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde insanlara hep rastlıyoruz çeşit çeşit dönemlerde.
Şehir, mesela ayette şehrin diğer bir yakasından koşup gelen bir adam oluyor. Evet. Ve o Allah'ın elçisine uymayı insanlara öğütleyip sonra gidiyor. Yani bu tür şeyler var herhalde, yani model olarak. Allah bunu farklı yerlerde de anlatmış bize.
Evet, Allah'ın görevli olarak gönderdiği kişiler olabilir. Zaten sonuç itibariyle her şey Allah'ın kontrolünde. Bu kişilerin hareketleri de Allah'ın olayların gidişatını bu şekilde şekillendirmek için görevlendirdiği kişiler olabilir. Mesela Hazreti Musa'nın hayatında da bir kişiyi öldürdükten sonra şehrin bir tarafından gelip ona şehrin uzaklaşmasını söyleyen bir kişi vardı.
Vardı, evet.
Allah kıssaların birçoğunda bu şekilde anlık olarak gelen ve çok kritik net bilgiler veren kişilerden bahsediyor.
Evet.
Andolsun biz Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık bir delille gönderdik. Firavun'a, Haman'a ve Karun'a. Ama onlar bu yalan söyleyen bir büyücüdür dediler. Böylece o katımızdan kendilerine bir hak ile geldiği zaman dediler ki onunla birlikte iman edenlerin erkek çocuklarını öldürün, kadınlarını ise sağ bırakın. Ancak kafirlerin hileli düzeni boşa çıkmakta olandan başkası değildir. Firavun dedi ki, bırakın beni Musa'yı öldüreyim de o gitsin Rabbine yalvarıp yakarsın. Çünkü ben sizin dininizi değiştirmesinden ya da yeryüzünde fesat çıkarmasından korkuyorum. Musa dedi ki, gerçekten ben hesap gününe iman etmeyen her mütekebbirden benim de Rabbim sizin de Rabbinize sığınırım. Burada Firavun'un bırakın beni ifadesi var. Buradan Firavun'un çevresine karşı bir miktar bağımlı olduğunu ve Hazreti Musa'yı öldürme niyetinde olsa bile buna çevresine kabul ettirme ihtiyacında olduğunu anlayabiliyoruz. Bu Hazreti Musa'yı Allah'ın koruması için bir vesile ettiği yöntem olabilir. Belki o an için bizim şu anda bilmediğimiz kurallar olabilir ya da bir takım alışkanlıklar olabilir, çevresine karşı bir takım sorumlulukları olabilir. Çok net hareket edemiyor. Çünkü aslında bakarsanız Firavun çok güçlü bir kişi. Ve her şeyi yapma yetkisine sahip. Hazreti Musa'yı da düşmanı olarak görüyor. Aslında birçok kere de karşı karşıya gelmelerine rağmen Allah Hazreti Musa'yı koruyor ve öldürmesini engelliyor. Bu şekilde olayları Allah vesile etmiş olabilir. Mesela bırakın beni ifadesi var burada. Demek ki çevresinden o şekilde hareket etmesine hoş bakmayan kişiler var. Bu inanan, iman eden kişi de bunlardan biri. Bu ortamda olaya müdahale ediyor ve Firavun ve çevresine uzunca bir konuşma yaparak tebliğ yapıyor. Kur'an-ı Kerim'de bu ayetler de var. Yani Hazreti Musa'nın söylediklerinin doğru olduğu, Firavun'un ve yapmakta olduklarının zalimlik olduğu ve sonunun cehennem olacağını çok net, keskin ayetlerle tebliğ yaparak anlatıyor.
Şimdi burada şöyle bir saptama yapmak doğru olabilir mi? Az evvel sizin söylediğiniz gibi belki bir eğilim, bir adet olarak bu vardır. Belki de anayasa halinde bir kanunen kendisini çevreleyen bir senato, belki bir bilmiyorum artık öyle bir sistem vardır orada. En azından müşavere ettiği insanlar vardır çevresinde. Hazreti Musa öyle bir kanaldan geliyor ki görünen o. O Hazreti Musa'ya direkt bir tavır takınamıyor. Yani kendi adına bir karar bildireceği bir durum ortaya koyamıyor. Mesela Hazreti Musa ona saldırsaydı veya saygısız farklı bir üslupta gelip yani bir mesaj aktarmak gibi değil de bir saldırı üslubunda gelseydi belki o zaman Firavun'un net kendi adına yapabileceği şeyler olabilirdi. Ama çok medeni, çok nezih bir üslupta gelip kendisini iman etmesi için davet ettiğinden çevresindeki insanlarla birlikte onları ikna etmek durumunda, daha doğrusu Firavun bir şey yapabilmek için onları ikna etmek durumunda kalıyor gibi gözüküyor.
Evet, haklısınız. Bu inanan kişi biraz önce de bahsettiğim gibi uzunca bir tebliğ yapıyor ve daha önce Hazreti Yusuf'un da Mısır kavmine gelip uyarıda bulunduğunu anlatıyor. Daha önce Hazreti Yusuf da size tebliğ yapmıştı. Yine bozgunculuk çıkarttınız ve bozulmaya uğradınız, bu hale geldiniz şeklinde ifadeleri var. Buradan da anlıyoruz ki biz Mısır kavminin aslında daha önce de hak dinine muhatap olduğu, daha önce de elçiler vasıtasıyla hak dine tebliğini aldığını görüyoruz. Bu da hak dinin tebliğini almış toplumların zaman içinde aslında bozulmaya uğrayabileceklerini bir örneği. İnanan kişinin yaptığı bu tebliğin üzerine Firavun'un verdiği tepki yine klasik inkarda diretme mantığını ortaya koyuyor. Ve hatta daha da ileriye giderek bu söylenenlerle alay edecek ifadeler sarf etme yoluna girişiyor. Bu konuyla ilgili ayetleri okuyorum. Firavun alayla dedi ki, ey Haman, bana yüksek bir kule bina et, belki o yollara ulaşabilirim. Göklerin yollarına. Böylelikle Musa'nın ilahına çıkabilirim. Çünkü ben onun yalancı olduğunu sanıyorum. İşte Firavun'a kötü ameli böyle çekici kılındı ve yoldan alıkonuldu. Firavun'un hileli düzeni, yıkım ve kayıpta olmaktan başka bir şey olmadı. Evet, görüldüğü gibi inanan kişinin çok uzunca yaptığı bu tebliğin yine Firavun ve çevresine hiçbir faydası olmadı. Allah da bunun sonucunda ayetinde Firavun ve çevresini azabın en kötüsü kuşadı verdi. Demektedir. Zaten bundan sonra gelişen olaylarda da Firavun'un nasıl bir sona doğru gittiğini göreceğiz.
Evet, şimdi burada anlaşılan o ki Firavun'un çevresi Hazreti Musa'nın mesajına doğru bir cevapla karşılık veremiyorlar. Ve sadece az bir kitle ona iman ediyor ve tahmin ediyorum bundan sonra da şehirden çıkıyorlar.
Yok, henüz çıkmıyorlar. Aslında Mısır kavminin içinde bir süre daha kalıyorlar ve bu kaldıkları süre içinde Firavun'un ve çevresinin onlara olan baskısı da artıyor. Ve bu dönemle ilgili Kur'an-ı Kerim'de ayetler var. Bu baskının artması sonucunda kavme de gelen bir takım belalar var. İman etmemeleri ve peygambere ve çevresine uyguladıkları baskı dolayısıyla Allah onları çeşit çeşit azaplarla azaplandırıyor. Kuraklık ve ürünlerin belalara çarptırılması gibi. Hmm. Onları da biraz sonra ayetlerden okuyacağız. Bir konu var ki kısaca anlatmak istiyorum. Biraz önce okuduğumuz ayetlerde Haman adlı bir kişinin ismini duyduk. Bu kişiden Firavun bir kule inşa etmesini istemişti. Gerçi bunu alay etmek amacıyla söylediği bir cümleydi ama o dönemde bu işleri organize eden kişi olduğu anlaşılan bir kişi bu. Haman kelimesinin bu şekilde Kur'an'da geçmesinin aslında bir hikmetleri var. Buradan bir Kur'an mucizesini biz görebiliyoruz. Haman adlı kişiden Muharref Tevrat ve İncil'de Firavun döneminde yaşayan bir kişi olarak değil, başka bir dönemde yaşayan bir kişi olarak bahsedilir. Ama Kur'an-ı Kerim'de özellikle bu Firavun'un yanındaki kişi olduğu vurgulanıyor. Hiyeroglif yazısı, yani Mısırların ilk olarak kullandığı yazı, günümüzden 200 yıl önce çözülmüştür. 200 yıl önce bu yazının çözülmesi ve Mısır yazıtlarının okunarak anlaşılması sonucunda Haman adlı kişinin ismi de bu yazıtlarda görüldü. Ve Haman'ın Firavun döneminde yaşayan ve hatta Firavun'un yanında taş ocaklarının başında duran, yani inşaat işiyle ilgilenen bir kişi olduğu günümüzden 200 yıl önce zaten anlaşılmıştır. Aslında bu bir Kur'an mucizesidir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in indirildiği dönemde Firavun zamanı ile ilgili, Mısır zamanı ile ilgili hiçbir bilgi yoktu. Çünkü o dönem zaten kapanmıştı ve o yazıtların o anda, o dönemde okunabilmesi mümkün değildi. Firavun döneminden sonra o yazıtların okunabildiği ilk zaman günümüzden 200 yıl öncesidir.
Evet, dolayısıyla büyük bir Kur'an mucizesiyle karşı karşıyayız yine.
Ayrıca bir nokta daha var burada. Kur'an-ı Kerim'in Tevrat ve İncil'lere bakılarak yazıldığını iddia eden, böyle bir iftirada bulunan kişilere de çok net bir cevap olmuş oluyor bu. Çünkü Haman adlı kişi Tevrat ve İncil'de biraz önce de söylediğim gibi Firavun döneminde yaşayan bir kişi olarak değil, farklı bir dönemde yaşayan bir kişi olarak geçirilmiştir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de bundan farklı olarak ve orada bulunmayan bu çok net bilgi verilmiştir. Evet. Bu da Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın vahyi olduğunu çok net olarak karşı tarafa ispat edecek Kur'an mucizesidir. Hazreti Musa uzun bir süre daha, biraz önce de söylediğim gibi, Mısır'da kalıyor. Mısır'da kaldığı dönem içinde Firavun'un baskısı artıyor. Yalnız bir nokta daha var ki Kur'an'da dikkat çekilen, Firavun'un ve çevresinin baskısının yanı sıra Hazreti Musa'nın kendi kavmi olan, kendi akrabaları olan İsrail oğullarının da Hazreti Musa'ya karşı gösterdikleri tavır çok samimi, içten ve bağlılık ifade eden tavırlar değil. Onların da nankörce ve bir mümine yakışmayan tavırlarla Hazreti Musa'ya ifadelerde bulunduklarını görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var bu konuyu anlatan, onu okuyorum. Musa kavmine Allah'tan yardım dileyin ve sabredin. Gerçek şu ki arz Allah'ındır. Ona kullarından dilediğini mirasçı kılar. En güzel sonuç muttakiler içindir dedi. Dediler ki, Sen bize gelmeden önce de, geldikten sonra da eziyete uğratıldık. Musa, umulur ki Rabbiniz düşmanınızı helak edecek ve sizleri yeryüzünde halifeler kılacak, böylece nasıl davranacağınızı gözleyecek dedi. Burada aslında Hazreti Musa'ya karşı çok saygısız bir tavırın var olduğunu görüyoruz. Sen bize gelmeden önce de, geldikten sonra da eziyete uğratıldık şeklinde bir ifade var ki bu hiçbir tevekkülle, Allah'a teslimiyetle bağdaşmayan, çok zahiri bir bakış açısını gösteren bir tavır.
Evet, zaten doğru tavrı da ardından Hazreti Musa söylemiş.
Evet, orada aslında yapılanların, gerçekleşen tüm olayın aslında yine Allah'ın kontrolünde, Allah'ın bir imtihanı olduğunu bilen ve buna göre teslimiyetle Allah'a yönelen bir tavır göstermeleri gerekirdi. Zaten Kur'an-ı Kerim'de birçok kıssada da görüyoruz. İnanan kişilere her zaman bir takım zulümler bulunmuş. Her zaman inanan kişiler zor durumda kalmışlar. Bu Allah'ın bir sünneti ve imtihanıdır. Aslında normalde zaten Allah'ın denediği budur. Bu hareketlere, bu baskılara karşı inanan kişiler şükredici mi olacaklar, nankör mü olacaklar? Allah'ın denediği budur. Zaten ayetlerinde de bunu bize belirtmiş. Bu şekilde tavır gösteren kişiler aslında şükredici olmayarak o imtihanı kaybetmiş oluyorlar. Hazreti Musa'nın Mısır'da kaldığı süre içinde Firavun'un baskısının devam etmesi ve Hazreti Musa'ya iman edenlerin olmaması Allah'ın Mısır kavmine bir takım belaları getirmesine vesile oluyor. Allah ayetinde bu konuyu şöyle açıklıyor. Andolsun biz de Firavun ailesini belki öğüt alıp düşünürler diye yıllar yılı kuraklığa ve ürün kıtlığına uğrattık. Burada Hazreti Musa'nın Firavun'un yanında, yani Mısır'da olduğu dönem içinde Firavun ve çevresine de bir takım belaların çarptırıldığı, belaların geldiği anlaşılıyor. Bu belalar sadece ürün kıtlığı ve kuraklıkla kalmıyor. Çeşit çeşit belalar Allah bu kavme gönderiyor. Bunun da hikmetini Allah ayetinde şu şekilde açıklamış. Biz de Firavun ailesini belki öğüt alıp düşünürler diye yıllar yılı kuraklığa uğrattık. Buradan anlaşılan çok net bir şey var. Allah'ın demek ki bu kullandığı bir yöntem. Kuraklık, sıkıntılar, bu şekilde gelen belalar aslında demek ki o belaların geldiği topluluğu ve kavmi belki de öğüt alıp düşünmeye itecek, aslında hikmetli olaylar olarak yorumlanması gerekir. Çünkü günümüzde de böyle bir anlayış var. Çoğu zaman böyle bir şeyi haksızlık olarak gören, çok zahiri bakış açısıyla değerlendiren,
bir cezalandırma olarak gören değil mi? Halbuki Allah onu bir uyarı olarak gönderiyor. Yani akılları başlarına gelsin, düşünsünler, tekrar toparlanıp Allah'ın nimet vereceği toplum, bir insan topluluğu haline gelsinler diye Allah'ın uyarısı var halbuki.
Tabii aslında bu çok hikmetli ve eğer sonucu iman etmeyle sonuçlanırsa çok da yararlı ve o kişi için olabilecek en büyük iyilik olabilecek bir olay. Böyle değerlendirmek gerekir. Çünkü belki bu hayatında çekeceği 20-30 sene bir sıkıntıdır ama eğer bu sıkıntı sonsuz hayatında cennette girmesini vesile olacak ve cehennemden kurtaracaksa aslında bu hiç de önemsenmeyecek. Çok basit bir şey kalır. Allah Mısır kavmine gönderdiği çeşit çeşit azabı ayetinde şu şekilde açıklamış. Bunun üzerine ayrı ayrı mucizeler olarak üzerlerine tufan, çekirge, buğday güvesi, kurbağa ve kan musallat kıldık. Yine büyüklük tasladılar ve suçlu günahkar bir kavim oldular. Başlarına iğrenç bir azap çökünce dediler ki, ''Ey Musa, Rabbine sana verdiği ahit adına bizim için dua et. Eğer bu iğrenç azabı üzerimizden çekip giderirsen, andolsun sana iman edeceğiz ve İsrailoğullarını seninle göndereceğiz. Ne zaman ki onların erişebilecekleri bir süreye kadar o iğrenç azabı çekip giderdik, onlar yine antlarını bozdular.'' Mısır kavmindeki Firavun ve çevresinin, Mısır topluluğunun bu inkarcı ve inkarla diretme tavrı bu azaplara rağmen devam etti. Azapların olduğu esnada belki o sıkıntı içinde Hazreti Musa'ya sığınıp bunlar geçerse iman edeceğiz şeklinde bir duada bulundular ama azaplar ortadan kalktıktan sonra yine inkarcı durumlarına geri döndüler. Bu tavırları ısrarla devam ediyor.
Evet.
Ve bu baskı da arttığı için bunların sonucunda sonuç olarak Hazreti Musa Allah'a bir dua ediyor. Her türlü denemeye ve her türlü Hazreti Musa'nın gösterdiği mucizelere ve tebliğ çabasına rağmen iman etmeyen ve zulümde direten bu topluluğu Hazreti Musa Allah'a dua ederek kendisini buradan kurtarmasını istiyor.
Evet. Burada tahmin ediyorum şimdi bu bunca açık duaya, daha doğrusu talebe karşılık gelişen olaylar içerisinde mesela kendilerinden bela giderildiği anda herhalde makul görünen bir sebebi de vardır ki insanlar tekrar böyle sapabiliyorlar. Çünkü çok aleni olarak mesela hiç başka bir şey düşünmeye neden olamayacak kadar açık bir biçimde vermiş olsaydı Allah onlara bu sefer dönemezlerdi. Herhalde mesela o diyelim ki çekirge afeti geldiğinde Hazreti Musa'nın dua etmesini istediklerinde, yani bu vaatte bulunarak böyle istediklerinde Hazreti Musa dua edince mesela belki içlerinden biri bir ilaç bulma imkanına kavuşmuş olabilirdi. Mesela bütün onları, çekirgeleri ortadan kaldırdıktan sonra bu nimeti Allah'a atfetme, ona vermek yerine işte o ilacı bulan kişinin çok kahramanca bir iş yaptığı yönde herhalde belki bir düşünce geliştirmiş olup bunu göz ardı ediyor olabilirler, değil mi? Yani bu nokta da çok önemli aslında. Allah'ın çok açık mucizelerini bazen hiç o mucizeye uzak yakın ilgisi olmayan insan, kişi veya malzeme türündeki şeyleri onlara bağlayarak mucizeyi kendi akıllarınca geçersiz kılmaya çalışıyorlar.
Tabii Allah zaten mucizeleri böyle bizim de tevil getirebileceğimiz şekilde yaratıyordur. Çünkü aslen biz imtihan oluyoruz. Zaten konu bu. Her şey çok net açık olsa o zaman imtihanın da bir mantığı kalmayacağı için tabii ki sizin dediğiniz gibi sebepler Allah muhakkak yaratmıştır. Ve sebeplere takılan, imanı zayıf olan, hastalıklı olan kişiler de oralarda takılırlar ve ileri gidemezler.
Kavrayamazlar, evet.
Musa'nın en son ettiği o duayı isterseniz Kur'an-ı Kerim ayetinden okuyayım. Musa dedi ki, Rabbimiz şüphesiz sen Firavun'a ve önde gelen çevresine dünya hayatında bir çekicilik ve mallar verdin. Rabbimiz senin yolundan saptırmaları için. Rabbimiz mallarını yerin dibine geçir ve onların kalplerinin üzerini şiddetle bağla. Onlar acı azabı görecekleri zamana kadar iman etmeyecekler. Allah dedi ki, ikinizin duası kabul olundu. Öyleyse dosdoğru yolda devam edin ve bilgisizlerin yoluna uymayın. Bunun üzerine Hazreti Musa'ya bir vahiy geliyor. Hazreti Musa'ya Allah, Musa'ya kullarımı gece yürüyüşe geçir çünkü izleneceksiniz diye vahyettik diyor. Allah bu duasını Hazreti Musa'nın icabet ediyor ve bunun üzerine bir vahiy gönderiyor. Hazreti Musa ve çevresindekilerin Mısır'dan ayrılmasını istiyor. Hazreti Musa İsrailoğullarını, yani kendisiyle birlikte olan kişileri toplayarak Mısır'dan yola çıkıyor. Bunu duyan Firavun tabii bu olaya çok şiddetli tepki gösteriyor. Çünkü daha önceki olaylardan da incelediğimiz gibi o anki durumda Firavun İsrailoğullarını kendi köle toplumu olarak görüyordu. Ve onların tabii kendi içinden çıkmasını istemiyordu. Hazreti Musa ile birlikte onlar yola çıkınca buna tepki olarak şehirlere toplayıcılar yollayarak askerlerden bir ordu topluyor ve onların peşine Firavun ordusuyla birlikte takılıyor. Bu olaylar Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde anlatılıyor. Bunun üzerine Firavun şehirlere toplayıcılar gönderdi. Gerçek şu ki bunlar azınlık olan bir topluluktur ve elbette bize karşı da büyük bir öfke beslemektedirler. Biz ise uyanık bir toplumuz dedi. Böylelikle biz onları bahçelerden ve pınarlardan sürüp çıkardık. Hazinelerden ve soylu makamlardan da. İşte böyle bunlara İsrailoğullarını mirasçı kıldık. Böylece Firavun ve ordusu güneşin doğuş vakti onları izlemeye koyuldular. Burada Allah'ın Firavun ve ordusunun, Firavun'un Hazreti Musa'ya ve inananlara karşı tuzağı, kurduğu tuzağa karşı bir tuzak hazırladığını bu ayetlerden çok net olarak görebiliyoruz. Firavun onları yakalamaya ve belki Hazreti Musa'yı öldürmeye yönelik bir plan için ordu toplayıp çıkarken aslında kendi evinden, barkından ve sahip olduğu malın mülkün bulunduğu yerden de ayrılmış oluyordu. Ve Allah'ın kendisi için hazırladığı azabı ve sona doğru ilerlemekteydi. Bundan sonra Hazreti Musa'yı ve çevresindekileri Firavun ve ordusu denizin kenarında bir noktada sıkıştırıyor. İşte buradaki olay çok manidar bir olay. Hazreti Musa Kur'an-ı Kerim'deki anlatımdan anladığımız kadarıyla o anda bir deniz kıyısına geliyor ve arkasından Firavun ve ordusu onu denize sıkıştırıyor. Firavun ve ordusu takdir edersiniz ki çok güçlü, şu sayı olarak çok fazla ve Hazreti Musa ve etrafındakilere göre maddi olarak değerlendirdiğimizde çok güçlü bir topluluk.
Sonuçta bir ordu, herhalde binek hayvanları da bir ordu disiplininde. Oysa Hazreti Musa'nın yanındakiler halktan insanlar ve İsrailoğulları ve çok az bir topluluk. Ayrıca da denizle ordu arasında sıkışmış vaziyetteler.
Evet, yani zahiren bakıldığında kurtulması belki imkansız olan çok güçlü bir pozisyona geliyorlar. İşte burada Allah'a tam teslimiyet ve tevekkül imtihan ediliyor ve burada Allah'a tam tevekkül eden, Allah'ın vaadinin gerçekleşeceğini bilenler aslında kazanıyor. Hazreti Musa'ya çevresindekiler şu şekilde bir ifadede bulunuyorlar. Kur'an-ı Kerim'deki ayeti okuyorum. İki topluluk birbirini gördükleri zaman Musa'nın adamları gerçekten yakalandık dediler. İşte bu noktada Hazreti Musa'nın çevresindekilere söylediği bir söz var ki işte bu sözden Hazreti Musa'nın o anki ruh halini ve tevekkülünü çok net olarak anlayabiliyoruz. Musa hayır dedi. Şüphesiz Rabbim benimle beraberdir. Bana yol gösterecektir. İşte baştan beri gördüğümüz Hazreti Musa'nın heyecanlanan yapısı artık Allah'ın eğitimi sonucunda burada belki de son bulmuş. Tam tevekküllü, tam teslimiyetli, mümine yakışan bir tavra dönüşmüş.
Hakikaten
böylesine güç bir durumda olmasına rağmen, yani zahiren görüldüğünde imkansız gibi gözüken bir durum. Herkes kendini o duruma koyabilir. Bir deniz kenarındasınız ve çok büyük bir ordu tarafından kıstırılmış durumdasınız. Normalde kurtuluş şansı yok. Ama Allah'a tam teslimiyetli ve Allah'ın vaadinin gerçekleşeceğini bilen bir kişi burada tevekküllü olması gerekiyor ve Hazreti Musa da bu örnek davranışıyla bize bunu gösteriyor.
Hakikaten de hemen Allah bir çözüm yolu gösteriyor.
Evet. O ayeti okuyorum. Asanla denize vur. Bu şekilde Allah vahyettikten sonra Hazreti Musa asasıyla denize vuruyor ve deniz ikiye yarılıyor. Hazreti Musa ve adamlarının arasından geçebilecekleri, bu ordudan kaçabilecekleri bir yol açılmış oluyor. Hazreti Musa ve adamları buradan geçiyorlar ve Firavun ve ordusu onları takip etmek için bu yoldan yine onların arkasından devam ediyor. Hazreti Musa oradan geçiyor. Hazreti Musa geçtikten sonra Firavun ve ordusu oradayken deniz tekrar kapanıyor ve Firavun ve ordusu boğuluyor.
Evet.
Allah'ın hazırladığı mükemmel plan ve karşı tuzak sonucu Firavun ve ordusu bu şekilde mağlup edilmiş oluyorlar. Ve bahçelerinden, pınarlarından, evlerinden, mallarının, mülklerinin olduğu yerden çıkıp Hazreti Musa ve İsrailoğullarını aslında yakalamak düşüncesinde ve kendilerinden çok eminken böyle bir duruma düşmüş oluyorlar. Bu konuyla ilgili ayetleri isterseniz okuyarak durumu anlayalım. Biz İsrailoğullarını denizden geçirdik. Firavun ve askerleri azgınlıkla ve düşmanlıkla peşlerine düştü. Sular onu boğacak düzeye erişince İsrailoğullarının kendisine inandığı ilahtan başka ilah olmadığına inandım ve ben de Müslümanlardanım dedi. Şimdi öyle mi? Oysa sen önceleri isyan etmiştin ve bozgunculuk çıkaranlardandın. Bugün ise senden sonrakilere bir ayet olman için seni yalnızca bedeninle kurtaracağız. Gerçekten insanlardan çoğu bizim ayetlerimizden habersizdirler.
Evet, burada da görülen Firavun'un tövbe ettiği ama Kur'an-ı Kerim'in başka yerlerinde Allah'ın üzerine aldığı tövbenin bu tür bir tövbe değil de pişmanlıkla ve bir daha yapmamak üzere samimi bir tövbe olduğundan bahsediyor. Dolayısıyla Firavun'un burada tövbesinin kabul edilmemesinin nedeni sular kapandı ve ölüm şeyinde olduğu yerde samimi olmadığından dolayı Allah onu kabul etmiyor.
Evet, orada bizim için çok net bir ders var. Yani son anda, ölüm anında yapılan tövbenin bir değeri yok.
Evet.
Tövbe yaşam anında bize uyarı geldiği anda bunu kabul edip geçmişte yaptıklarımızdan dolayı tövbe ederek, samimi olarak buna dönmeme niyetiyle tövbe ederek yaptığımız zaman gerçekten
İnşallah.
Yarar.
Başka seçeneği de olduğu zaman. Daha sonra Hazreti Musa ile beraber bu kavim o şeyden geçtikten sonra devam ediyorlar. Ancak her defasında Hazreti Musa'ya tekrar sıkıntı veriyorlar. Onlar dönüp, Hazreti Musa onlara dönüp tekrar uyarı yapmak zorunda kalıyor. Ve bu özelliğiyle de devamlı peygamberlerine itaatsizlikle Kur'an'da meşhur olan bir topluluk olarak anlatılıyor. İşte Bakara suresinde sığır kesme konusundan tutun da gidin Rabbiniz ve siz birlikte kendin savaş şeklinde çok üstahça ifadeleri de olması gibi. Tarih içerisinde de bu özelliklerinden İsrailoğullarının çok vazgeçmedikleri görülüyor. Eğer yine Allah'ın verdiği nimetlere ve onların ve Allah'ın kendileri için doğru yol olarak gösterdiği yola uymazlarsa yine Allah daha evvel de yaptığı gibi İsrailoğullarını büyük bir sıkıntı içerisinde bırakacaktır. Çünkü Allah'ın bir sünnetidir bu. Bunu da umarım İsrailoğulları dikkate alırlar. Çünkü son zamanlarda onların ellerinin altında bulunanlara karşı gösterdikleri adaletsiz tavır ve zalimce baskılar adeta Allah'ın onları bir şekilde terbiye etmesine birer davetiye çıkarmak gibi. Allah daha her şeyin daha iyisini bilir ama ortaya koydukları tavırlar onlara buna müstahak kılıyorlar. Evet Sayın Atak, birkaç haftadır sürdürdüğümüz Hazreti Musa'nın hayatı konulu bu sohbetimizde. Hazreti Musa'nın hayatından, onun Allah'tan peygamberliği almadan önceki heyecanlı ve samimi tavırlarından hem de daha sonra olgunlaşıp bize yol gösterdiği, Allah'ın bize örnek olarak gösterdiği bir peygamber tavırlarından biz çok örnek aldık. Umarım dinleyicilerimiz için de aynı şekilde keyifli ve verimli olmuştur. Size çok teşekkür ediyorum bu programdan dolayı.
Ben teşekkür ederim.
Evet değerli dinleyenler, bir Yaratılış Gerçeği programının böylece sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşça kalın.